Kitabın adı Aşkı Giyinen Adam. Yazarı Nazlı Eray. Roman. 14. ayrım. Albay Nurettin Las Vegas'taki bir gece kulübünden gelen tavşan kızların arasındaydı şimdi. Kızlar onunla şakalaşıyor, oyuncu oyuncu kır bıyıklarını çekiştirip kahkahalar atıyorlardı. Mihri abla heyecanla kolumu sıktı. "Bak, benim doktor şurada, başhekim. Gördün mü? İşte şu köşede yalnız başına duruyor." Gösterdiği tarafa baktım. Yaşlıca bir adam dalgın dalgın çevresindeki kalabalığı izliyordu. "Şu da kim?" "Anne Margaret," dedim. "İsveçli yıldız." Eddie'nin çevresi de kadınlarla dolmuştu şimdi. Eddie onlarla konuşuyor, şakalaşıyordu. Ama gözü masanın orta yerindeki Elizabeth Taylor'daydı. "Ateşiniz var mı?" diye sordu birisi. Dönüp baktım. Antikacı dükkanındaki sarışın kadındı. "Sigara içmiyorum." "Ben de çakmağımı dükkanda unutmuşum." Sol yandan insanlar teker teker toplanmaya başlamışlardı. Garsonlar çekilmişti. Masanın bir bölümünü boşaltıyorlardı. Eddie gitti. "Doktor Max ile senin başhekim yan yana duruyorlar." Birisi kırmızı örtünün üstündeki kartları hızla topluyordu. Sıra bize gelmişti. Dürnev abla ile Mihri ablanın arasına sıkışmış kalmıştım. Zor nefes alıyordum. Hiçbir yanımı kıpırdatamıyordum. "İyi misiniz?" diye fısıldadım. "İyiyim, destenin içine girdik," dedi Dürnev abla. Mihri ablanın sırtı bana yapışıktı, terlemişti. Ciğerlerinden gelen hafif hırıltıyı duyuyordum. Gözlerimizi açtık. Dürnev abla ile koltukta yan yana oturuyordum. "Ne oldu Dürnev abla?" "Bir rüya gördün," dedi. "Ne tuhaf bir rüyaydı," diye mırıldandım. "Tanışma kokteyli. Eve geç geldim. Yatağıma girerken düşündüm. Aslında yaşam da bir rüya değil miydi? Aslında her şey bir pamuk ipliğine bağlı değil miydi? Gene de bu kelle bir avantajdı benim için. Yaşamın barındırdığı tüm tehlikelere karşı, herhangi bir şoka, herhangi bir unutkanlığa karşı bir avantajdı bu kelle benim için. Acaba başkalarının da böyle kendilerine ait tüm yaşadıklarını beyninde depolayan, belleklerini arşivleyen pişmiş kelleleri var mıydı? Bunları düşünerek uyuyakalmışım. Uyanıp mutfağın penceresinden dışarı baktığımda gece yağmur yağmış olduğunu gördüm. Belki sabah erken saatlerde, ben uyurken de yağmış olabilirdi yağmur. Kaldırım ıslaktı. Havada hoş bir toprak kokusu vardı. Aklıma dün gece gelivermişti birden. Dürnev ablanın evin önünden aşağıya doğru akan Mesnevi sokağı, oranın gece karanlığında bana çağrıştırdığı geçkince bir kadının kaygan terli ve düşük memesi, Dürnev ablanın mutfağında pişmiş kelle Peyami ile konuştuklarım, hepsi birden beynime üşüştüler. Pişmiş kelleye zarar gelmemeliydi. Onu orada buzdolabının içinde bir tabağın üstünde yenmeye hazır öyle bırakamazdım. Bir şeyler yapmalıydım. 10 dakika sonra Dürnev ablanın sokak kapısından içeri girmiştim. Salonun sabah hali değişikti. Başka türlüydü. Dürnev abla mutfakta kahvaltı hazırlıyordu. Evinin içi güneşliydi. Gecenin o gizemi yok olup gitmişti. "Erkencisin bugün," dedi. Bana bir bardak çay koymuştu. Onu yudumluyordum. Gözüm buzdolabındaydı. Kelle orada olmalıydı. Heyecandan ve meraktan ne yapacağımı bilemiyordum. Çayımı çabucak içip bitirdim. İçeriden telefon çaldı. Dürnev abla koşarak salona gitti. Açtım dolabın kapağını. Bir an için yüreğim duracak gibi oldu. Görememiştim kelleyi. Yemişlerdi onu dün gece. Oracıkta ne yapacağımı şaşırdım birden. İşte şimdi tüm geçmiş yaşamımın yarısı yok olmuş, gece yarısı yapılan bir devalüasyon ile cepte eriyen para misali, anılarım ve yaşamımın iz düşümü eriyip fakirleşmişti. Tek beyin kalmıştım. "Selam," diye sesini duydum o an. Eğilip dolabın içine baktığımda pişmiş kellenin Dürnev ablanın büyük düdüklü tenceresinin arkasında kalmış olduğunu gördüm. Anlatılması güç bir sevinç tüm ruhumu kaplamıştı. Kendi kendimi bulmuş gibiydim. Usulca eğilip pişmiş kellenin tabağını biraz öne çektim. Peyami donuk kara gözleriyle bana bakıyordu. Korktum birden dedim, sana bir şey oldu zannettim. Gözleri parlamış, eski bir evin cumbası gibi öne doğru uzanan dişlerini hafifçe takırdatarak gülmüştü. İyi geçirdim geceyi dedi, sana anlatacaklarım var, dinle. Söyle dedim, çabuk söyle. Düneo abla şimdi gelir. Nevresi hatırlıyorsun değil mi? Ne çok sevmişti seni Nevres dedi kelle. Sen de hep eski günleri anımsıyorsun dedim. Çok uzun yıllar geçti aradan. Olsun dedi kelle. Hiç düşündün mü? Nevrese varsaydın belki de tüm yaşamın bambaşka bir şekilde gelişecekti. Bir an düşündüm. Bir iki kez aklımdan geçmedi değil bu dedim. Ben Nevrese varsaydım yıllar öncesinde o ilkbahar gecesi bindiğim trenle Ankara'ya gelmeyecektim. Yaşamım İstanbul'da veya yurt dışında sürecekti. Belki geçirdiğim o mekanik bağırsak düğümlenmesini geçirmeyecektim. Çünkü daha sakin bir yaşantım olacaktı. Ne bileyim ben, anneannemle birlikte Ankara'da yaşamayacaktım. Belki de yaşamımda Ankara hiç olmayacaktı. Belki Dikmen'e bile hiç gitmeyecek. Gece zamanı Pursaklardan kentin nasıl göründüğünü bilmeyecek. Bestekar sokağa, Büklüm sokağa, Dürnev ablanın evine ayak basmamış olacaktım. Bunları düşünmek bile tedirgin etti beni. Zaten yıllar önce seçimimi yapmış, kaçmış Ankara'ya gelmiştim. Korkunç bir şey bu diye bağırdım. Ben Nevres'e varsaydım bambaşka bir hayat yaşamış olacaktım. İşte bunu düşününce ruhumu bir tedirginlik kaplıyor. Kelle düşünceli düşünceli baktı bana. O zaman da hayatında başka şey olacaktı. Başka kentler, bambaşka insanlar, pencerelerden görülen değişik ufuk çizgileri, gündüz görünen başka sokaklar, telefon defterinde apayrı isimler, zilin yanına yazılmış başka bir ad. Yaşam bu değil mi zaten? Bir makasta yol ayırımı. Orası öyle dedim. Oracıkta buzdolabının açık kapısının önünde düşüncelere dalmıştım. Uzun yıllar önce vermiş olduğum kesin bir kararla sanki yaşamımın planlanmış tüm gidişini anlatan bir kitabı küt diye kapatmış bambaşka bir kitap açarak önüme, yoluma onun satırlar arasından devam etmiştim. Daldın, gittin gene dedi kelle. Düşünüyordum insan yaşamı, olaylar, rastlantılar, karma karışık bir takım şeyler. Bunları düşününce insan işin içinden çıkamıyor ki. Kelle güldü. Kader dedi. İnsanın yazgısı. Ne tuhaf değil mi? Birden dişlerini kapatmış, gözleri donuklaşmıştı. Dürnev abla arkamda duruyordu. Sen bu dolapta bir şey arıyorsun ya dünden beri, anlayamadım gitti diye söylendi. İncir reçeline bayıldım, arada bir iki tane atıyorum ağzıma. Güzel olmuş mu gerçekten? Ben sana ondan vereyim. Bir kavanoza koyayım, vereyim dedi Dürnev abla. Olur, giderken eve götürürüm. Salona döndüğümüzde Eddie Fisher'ın köşedeki koltukta sessizce oturduğunu gördük. Merhaba dedi Eddie. Zayıflamıştı. Rengi kül gibi beyaz, gözleri kanlıydı. Sağlıksız görünüyordu. İnce uzun parmaklı elini koltuğun kenarına hafifçe vuruyordu. Kokain dedi Eddie. Kokaine başladım. 1-5-7 derken günde 20 iğneye kadar çıktım. Damarıma kendi kendime yaptığım ufak ufak kokain iğneleri. Korkuyorum. Hayatımda gene kadınlar var. Kadınlar her zaman benimle. Ama bu kez değişik. Başka türlü kadınlar bunlar. Çoğu benim gibi kokainman. Ben kokaini burnumdan çekmem. Burun gırtlağa çok yakın. Hep ses tellerimi düşünürüm. Birlikte olduğum kadınların çoğu kokaini burnundan çekerler. Ben yapamam. Ses tellerim. Ses tellerim bozulur sonra. Kariyerim zaten çoktan bitti. Sıfırladım. Dev otellerdeki ışıklı sahnelerden, coşkulu kalabalıkların beni dakikalarca ayakta alkışladığı görkemli konser salonlarından sokak köşelerine düştüm. Para için her yerde şarkı söylüyorum artık. Max'ten kaçtım, kurtulduğumu sandım. İlk iğne yapıldığında kokain beni mutlu etti. Korkumu, paniğimi de unuttum. Ama şimdi önümde yaşayacak birkaç ayımın kaldığını biliyorum. Korkuyorum dedi Eddie. Dürnev abla ile Eddie Fisher'ın anlattıklarını büyük bir üzüntü içinde dinlemiştik. Oğlum Niye kendini böyle öldürüyorsun? Değer mi? Diye haykırdı Dürne abla. Tedavi olsana. Tedavisi yok mu bunun? Zor dedeydi. 25 bin dolarlık kokaini helaya döküp üstüne sifon çektim. Ama yeniden kokain aldım. Artık iğneyi saplayacak damar kalmadı vücudumda. Belki sonunda kokaini burnuma çekmeyi öğreneceğim. Korkuyorum ama. Panik içindeyim. Ne düşündüğüm, ne söylediğim bile anlaşılmıyor artık. 70'li yılların ortasındayım şimdi. Hızla yokuş aşağıya koşuyorum. Eddie birden yok olup gitmişti. Eddie'nin söyledikleri ve birdenbire yok olması allak bullak etmişti bizi. Dürnev abla döndü bana. Ölüyor mu Eddie yoksa diye bağırdı. Ölecek gibime geldi zavallı adam. Kitapta ne yazıyor? Sen bilirsin, öldü mü? Yok, ölmüyor dedim. Bilmem ki nasıl kurtulacak. Bu saplandığı bataklıktan nasıl çıkabilir? Kolay bir şey değil bu. Aslında yalnız adam, kimsesiz adam. O kadınlar hepsi gel geç. O büyük aşk, o evlilik onu mahvetmiş. Zavallı idi diye söylendi. Mutfağa koşup dolabın kapağını açtım. Kelle bana bakıyordu. Gözleri gözlerimdeydi. Neler oluyor içeride diye sordu. Eddie Fisher koltukta oturuyordu az önce. Kokain bağımlılığını anlattı. Ürkütücü bir şey. Onun altın yıllarını, Elizabeth Taylor'la evlendiği ilk gün, bindikleri arabanın arka camından bakarken çekilmiş mutlu bir fotoğrafını anımsadım. Elizabeth onu terk ettikten sonra Eddie'nin hızla yokuş aşağı koşuşu, Dr. Max'in sihirli iğneleri olmadan toparlanamaması, yataktan çıkıp güne başlayamaması, kadınlar, kadınlar, kadınlar. Belki tümü de içlerindeki o büyük acıyı, düş kırıklığını silebilmek için. Şimdi de kokain. Her gün kendine 20 iğne yapıp intihar eden bir erkeği anlattı bize. Etkilendik çok, üzüldük. Birden koltuğun üstünden kayboldu gitti. Pişmiş kelle sessiz sessiz dinlemişti beni. Dişlerini hafifçe takırdatarak söze başladı. Kazım Efendi'nin de ilginç bir yeri vardır senin yaşamında, değil mi? Sulak yurtlu Kazım mı diye mırıldandım. Nereden çıkardın şimdi onu? 10 yıla yakın bir zaman yanında çalıştı. Arabanı sürdü. Gitmek istediğin yerlere götürdü seni. Ona olan güvenin sonsuzdu. Senin için canını bile verebileceğine inandırmıştı seni. Sen de onu Kazım Efendilik'ten çıkartmış, Kazım Bey yapmıştın. Ne tuhaf bir adamdı o. Arkandan paranı soyan bir hırsız. Gerçekleri öğrendiğinde inanmakta güçlük çektin. İki ruhlu bir adamdı. Ne yaparsın? Denize düşen yılana sarılır. Yaşlı adamla evlendiğinde işlerini yürütmesi için Kazım Efendi'ye güvenmiştin. Cahil adamdı. Parayı görünce çalıp çırpmadan yapamamıştı işte. Kader o garip oyununu oynamasaydı sen hiçbir şeyin farkına varmayacaktın. Kazım Efendi her şeyi büyük bir ustalıkla yapıyor. Onu sana şikayet edecek kişileri sana ulaştıramıyordu. Küçük paralardı kimi zaman çaldığı. İş yerinden hava paraları, ufak haraçlar, senin cebine dokunmadan senin adına ondan bundan koparılmış paralar. 10 yıl çift yaşam yaşamıştı bu adam. Senin karşında uysal, tatlı dilli bir çalışan, babacan bir sürücü, diğer insanlara karşı ise bir yalancı, bir zorba, acımasız bir hırsız. İşte böyle bir adam 10 yıl boyunca çok yakınındaydı. Yaşamın ona teslimdi bir yerde. Arabanın direksiyonundaydı. Kazım Efendi bir gün aniden hastalanmasa, apandisiti patlamasaydı, belki onunla ilgili bir takım gerçekleri hiçbir zaman öğrenemeyecektin. Bu tuhaf adam senin yanındaki yaşamını eskisi gibi sürdürmeye devam edip gidecekti. Sütü bozuğun tekiymiş dedim. Adam hastane yatağına çakılmış, peş peşe ameliyat olmaya başlamıştı. Ayağa kalkıp yürümeye başladığı ilk gün koşup geldi bana. Onu kapıda gördüğüm an şaşırmıştım. 25 kilo zayıflamış, o göbekli iri yarı adam sanki eriyip başka bir kalıba dökülmüştü. Orta yaşlı, melankolik rollere çıkan bir İtalyan aktörünü anımsatıyordu. Ölüme çok yaklaşmış bir kişinin ürkek bakışları gelmişti gözlerine. Koşmuş, her zaman yaptığı gibi elimi öpmüştü. Onun bu perişan hali içime dokunmuş, ona acımıştım. O gün Kazım Efendi salondaki bütün koltukların kenarına bir ilişip bir kalkmıştı. Oturamıyordu, rahat edemiyordu. Bunu bana belli etmemeye çalışıyordu. Ne hissettiğini sorduğumda bulantı, halsizlik, duramıyorum bir yerde demişti. Artık bana her gün geliyordu ama çok iyi kullandığı arabanın direksiyonuna oturamıyordu bir türlü. Ona direksiyon korkusu gelmişti. Arabadan ürküyordu. Tuhaf bir şeydi bu, dedi kelle. Yıllardır direksiyon sallamış adam arabanın yanına gidince ürküyor, rengi atıyor, bacakları titremeye başlıyordu. Tüm ruhunu derin bir evham, bir vesvese sarmıştı. Bodrum'u rüyamda görüyorum demişti sana. Her gece yürüyerek gidiyorum Bodrum'a. Beyaz boyalı evleri, masmavi denizi, begonvilleri çok özlemişti. Yıllardır seni Bodrum'a götürmüştü Kazım Efendi. Evet dedim. Rüyasını anlattığında şaşırdım. Bodrum'a yürüyerek mi gittin diye sordum ona. Yürüdüm. Buradan Afyon'a, Afyon'dan Dinar'a, oradan Dazkır'ına yürüdüm. Ali Kurt'u geçtim. Denizli'ye vardım. Tavas yolundan yürüyerek Bodrum'a ulaştım. O sizin çok sevdiğiniz Bodrum'un tepeden ilk göründüğü an ne güzeldi. Güneş kalenin üstünde batıyordu. Koşarak Bodrum'a girdim. Limanın orada oturup bir ada çayı içtim. Denizin kokusunu içime çektim demişti. Hayretle dinlemiştim Kazım Efendi'nin anlattıklarını. Rüyasında bile arabaya binmemiş, Bodrum'a yürüyerek gitmişti. Şöyle bağlamıştı sözlerini Kazım Efendi. Kaledeki Soylu Er Petrol'de mola verdim. Oranın sıcak pidesinden yiyip 3 bardak çay içtim. Milas'ın girişindeki o keskin virajı koşarak aldım. Akşamüstü Bodrum'a varmıştım. Kazım Efendi bir türlü iyileşemiyor dedi kelle. Bu üstüne çökmüş olan tuhaf korku belki de yıllardır gizliden gizliye yaptığı olayların bilinçaltında kümelenmiş bir tortusuydu. Ölüme yakın olmanın ne olduğunu öğrenmişti bir kere. Korku içindeydi artık. Ezikti karşında. Sana olan saygısı her zamanki gibi sonsuzdu. Bir dolmuşa binip her gün senin evine geliyor, garajda duran arabaya uzaktan şöyle bir bakıp çabucak içeriye geçiyordu. O göbekli, kara bıyıklı, yarma gibi adamın içinden bir kadın çıkıvermişti ortaya sanki. Bu kadını hemen fark etmiştin sen. Ürkek, evhamlı, nazlı ve kaprisli bir kadındı. Bu kadının bir daha hiçbir zaman araba kullanamayacağını anlamıştın. Ama bu kadın Bodrum'a gitmek istiyor, gizlice doktorlara gidiyor, eczanelerde tansiyonunu ölçtürüyor, kendini dinliyor, yalnız kalınca belki de ağlıyor. Bir türlü doğru karar veremiyordu. Geçirdiği ameliyatlar, gövdesinin zayıf düşmesi, Kazım Efendi'yi böyle bir kadın yapmıştı işte. 10 yıl önce kapına gelen, ayağında sivri burunlu, yumurta topuk pabuçlu, siyah kıvırcık saçlı, kara bıyıklı, geniş enseli bu şoförün içinde barındırdığı ve birdenbire ortaya çıkan bu kadın sürekli aynalara bakıyor, oturduğu bir koltuktan kolay kolay kalkmıyor, havanın sıcaklığından, rüzgarın esintisinden, evdeki karısının kendisine sert davranmasından, yetişkin oğullarının anlayışsızlığından söz edip duruyordu. Çalışacak halde değildi artık. Ruhsal bir yıkım, bir deformasyon geçirmiş gibiydi. Bir zamanlar rakı şişesini kafasına dikip naralar atan bu adam, şimdi kuşkucu, alıngan ve hülyalı bir kadın oluvermişti sanki. Bıyıklarını da kesmişti ameliyatlardan sonra. Bu da onun yüzüne alışılmadık bir yumuşaklık, dudaklarının kıvrımlarına dişice bir muziplik getirmişti. Kazım'a olmuştu artık. Evindeki kenarı dantelli yastıklı yatağında yattığı zamanlar karısı ona hizmet etmese naz ediyor, ağrıya dayanamıyor, bütün gün ölümü düşünüyordu. Bodrum'a da yürüyerek gitmişti rüyasında dedim. Kelle, kapa dolabı, birisi geliyor dedi. Gözlerini kapatıp dilini dışarıya doğru sarkıttı. Dürnev ablaydı gelen. Gel içeriye, kartlara bakalım dedi bana. Edi'yi merak ediyorum, bakalım kartlar ne söyleyecek. Geliyorum Dürnev abla. 14. ayrımın sonu. Sayfa 120, devamı 15. ayrımda.